5. kasetin A yüzü, asılacak kadın, sayfa 127'den devam. Kurumuş yaprakları elimle ufalayarak arada saklı kalmış tohumları bulacağımı, yeniden toprağa ekebileceğimi sandım. Onu koparanı, hırpalayanı, pencere içinde unutanı, hoyratça elleyeni, suyuna zehir salanı ortadan kaldırdıktan sonra Hüsrev Bey'i öldürmeye kesin karar verdim. Tabancanın yerini annemden öğrendim. Göğsünden vurdum onu yağmurlu bir gecenin karanlığında. Islak, çamurlu bir başka karanlığa gömerken onu ille de meleğin tanıklığını istedim. O, saçları, giysileri sırılsıklam gövdesine yapışmış, kocaman gözlerle bakarken kök sallayışıma, kurtuluşu en derinliklerinde duysun istedim. Öyle olmadı oysa. Başında durup titredi yalnızca. Sonra hastalandı, ateşi çıktı. Günlerce yattığı yerde şeytanlar, yaşlı dedeler sayıkladı. Başucunda beklediğimi bilmeden benim hiç tanımadığım bir takım canavarlarla vuruştu durdu. Derken başkaları geldiler. Manolya ağacının altındaki mezarı buldular. İkimizi de alıp götürdüler. Biliyorum artık. Hiçbir zaman inanmamıştı onu kurtarabileceğime. Kurtarma isteğimin içtenliğine hatta. Belki de kurtaramamışlığın acısı kadar onun bu inançsızlığıdır beni de durup durup aynı soruya döndüren. Onu kurtarma isteği bir yalan mıydı? Kendi kendime inandırdım. Burada kapalı kaldığımdan bu yana o sancı gittikçe daha sık sık saplanıp dururken içimdeki kuşkular daha da çoğalıyor. Onu yalnızca kendime ayırmak, başkalarının el süremeyeceği bir yere götürüp saklamak isteği miydi beni öldürmenin gerekliliğine inandıran? Bir tür iyilik güdüsü. İyilik kavramıyla bile karşı çıkmayı ilke edindiğim, ülke edindiğim halde o duygu muydu beni öldürmeye sürükleyen? Hayır. Hayır, hayır. Deli edecek beni bu düşünce. Onu kurtarmak. Sevdiğim için değil, kesinlikle değil. Onu sevip sevmediğimiyle bilemiyorum çünkü. Peki ya onu bir daha göremeyeceğimi düşündükçe yüreğimin sıkışması, gözlerimin yaşlanması. Sırf korkunç bir başarısızlığın, öldürücü, ölümcül bir başarısızlığın acısı mı? Onu seviyor muydum? Önceleri önemsizdi benim için, hiç yoktu sanki. Daha sonra bir yabancıydı. Öğrenilmesi, anlaşılması gereken. Garipti. Alışılmıştan başka gene de öteki alışılmamışlardan daha yakın. Daha sonraları neredeyse gerçek. Gerçeğin ta kendisi sandığım bir simge. Kitaplarda okuduğum kavramların kişileşmişi karşımda. Somut, ezilen, sömürülen, kurtarılması gereken. Hem de güzel, hem de kasıklarıma sancılar salan. Seni seviyorum dediğimde o kavramları seviyordum. Beni seviyor musun diye soruşum, evet deyişini bekleyişim, o kavramların somutlaşmasına istekti. Kafası karma karışık bir çocuktum. Romantizmle materyalizmi bağdaştırmaya çalışan. Benim yaşımda bu gibi işlere karışanların çoğu da öyledir, kim bilir. Bir yerde hala ikisini ayırmaya çalışıyorum denilebilir. O yaz araya bir de melek girince, oysa o bambaşka bir yaşamın çarkındaydı manolya ağacının altında ya da al kadife örtülü divanın üstünde baştan aşağı aklara bürünmüş bir melek. Bu kız kara danteller içinde papacaklarını açmış. Hüsrev Bey'in her dediğini yapan, arsız, kışkırtıcı, delirtici gülerken gözlerini kapayan, hiç düşünmeyen, düşünme gereksinmesi duymayan hatta, yalnızca yaşayan, acıya yargılı olduğunu kim bilir ne zaman benimsemiş olan, nedense beni gereksindiğini sandığım, benim tarafımdan kurtarılmayı beklediğim, oysa ne kurtulmayı ne de duruşmada dedikleri gibi kurtulmak için beni kullanmayı akıl edebilirdi melek. Şimdi anlar gibiyim bunu. Öldürtmeyi düşünemezdi. Çünkü düşünmezdi. Çünkü baskıya karşı çıkmamak üzere yetiştirilmişti. Bilmiyordu baş kaldırılabileceğini. Baskıyı, zorbalığı, yaşamın doğal bir öğesi belirlemişti. Bu baskıyı erkeklerin kurması, her bakımdan kurması da doğaldı onun için. Çünkü güçlü olan hep onlardı. Hep başta olan, her şeye egemen olan. Ben de onlardan biriydim. Daha genç, daha beceriksiz belki ama erkek. Nasıl güvenebilirdi bana? Üstelik benimle olan ilişkisi ötekilerle olandan ayrı değildi ki. Bahçede yıllarca önce oynadığımız o bir tek koşmaca oyunu dışında ne ayrımım vardı başka erkeklerden? Zorla, zorbalıkla kurulan, kendisinin hiç katılmadığı cinsel bir ilişkinin üstte olan kişisi. Bütün bunları anlamadım zamanında. Tam tersini anladım hatta. Beni seviyor musun sorularıma yalnızca şaşkın ve ürkek bakışlarla karşılık vermeyi sürdürdükçe korktuğuna inandım. Beni sevdiğini söylemeye korkuyor. Hayır, daha da ötesi beni sevmeye korkuyor dedim. Sonra da yeni ve eşsiz biri buluşmuş gibi özgür olmayan kişinin sevemeyeceğine karar verdim. Meleği kölelikten, Hüsrev Bey'in korkunç boyunduruğundan kurtarmakla ona sevmek olanağını da armağan edeceğimi sanıyordum. Ancak ben kurtarırsam gerçekten yaşamaya başlayacağına inanmıştım. Oysa ben kurtarmaya kalkıştığım için şimdi ölümü bekliyorum. Nasıl da yalan yanlış yaptım her yaptığımı. Yaptık her yaptığımızı. Melek ölecek. Bütün olanlardan sonra hiç değilse öğrenebildim mi onun kim olduğunu? Yoksa hala tam olarak bilmiyor muyum? Uzun yıllar geçireceğim burada. Bir gün bile bilecek miyim? Aralık 1976, Nisan 1978, İstanbul. Pınar Kür'ün savunması. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Yargıçlığına. Asılacak Kadın adlı romanıma konu olan gerçek olayın hikayesini dinlediğimde ve asılmış kadının resmini gördüğümde 21 yaşındaydım. Bu trajik öykünün bende yarattığı derin ve sarsıcı etki çok uzun süre devam etti. Öykü yıllar yılı kafamda dolandı. 2,5 yıllık yoğun masa başı çalışmasına, bu çok uzun biçimlenme süresini de katarsak, Asılacak Kadın 15 yıllık bir emeğin ürünüdür. Roman ilk kez 1979 yılında Bilgi Yayın Evi'nce yayınlanmış, birkaç baskısı yapılmış. Daha sonra 1983 yılında Yasko, 1984 yılında ise Can Yayınları tarafından yayınlanmıştır. 1986 yılında Başar Sabuncu'nun Uzman Film adına çektiği filme konu olmuş ve Nisan 1987'de Danıştay kararıyla gösterime girmiştir. Türk sinemasının dış ülkelerdeki festival ve toplu gösterimlerde temsil eden film halen video kulüplerinin listelerindedir. 1979 yılından bu yana kitabı okuyanların sayısı yüz binlere, filmi sinema ya da videoda seyredenlerin sayısı milyonlara varmıştır. Bunca yıldır, bunca insan arasında eseri müstehcen bulan, cinsel arzularının tahrik, arf ve haya duygularının incinmiş olduğunu ifade eden Resmi Bilirkişi Kurulu'nun 10, Sinema Sansür Kurulu'nun 9 üyesi ve Sayın Savcı dışında bir tek kişi çıkmamıştır. Çünkü romanın ne bütününde ne de herhangi bir bölümünde müstehcenlik amaçlanmamıştır ve yoktur. Sayın Savcı'nın yalnızca cinsel tahrik amacıyla yazıldığını iddia ettiği bu romanı okuyan yüz binlerce kişi böyle bir duyguya kapılmadıklarına göre demek ki ya binlerce kişi okuduğunu anlamamıştır ya da Sayın Savcı bu kitabı okumak zahmetine katlanmadan iddianamesini kaleme almıştır. Asılacak kadın korunmasız, güvencesiz, çaresiz, zavallı bir kadının dış dünyadan koparılarak bir sapığın hastalıklı ve korkunç dünyasına hapsedilişini, ezilişini, sömürülüşünü, çektiği türlü eziyetler sonucu kendini savunmak için ağzını bile açamayacak bir nesne haline getirilişini anlatırken elbette bütün bunlara karşı çıkmakta, kadını bu insanlık dışı durumdan kurtarma çabasına girişen ve başaramayan delikanlının dramını da dile getirmektedir. Biraz önce de söylediğim gibi, gerçek bir olaya dayanan ve toplumumuzun eski ve hala kapanmamış bir yarasına parmak basan bu roman, Türk edebiyatının en acıklı, en trajik öykülerinden biridir ve iddia edilenin tam tersine ahlakçı bir yaklaşımla yazılmıştır. Kadınların parayla alınıp satılması geleneğinin hala yer yer sürdürüldüğü ülkemizde bu sorunun bir değil birçok sanat eserine konu olması gerekir. 3 bölümden oluşan romanın ilk 2 bölümü edebiyatta bilinç akımı olarak adlandırılan teknikte yazılmıştır. Bu teknik çok zor ve zahmetli, ayrıntılar ve sıralama açısından son derece büyük bir dikkat ve bilgi isteyen bir tekniktir. Kişinin bilincinden büyük bir hızda akıp giden düşünceleri, duyguları, anıları, imgeleri ve bunların çağrıştırdığı başka düşünce, duygu, anı ve imgeleri hiçbir kopukluğa yer vermeden ve anlamlı bir biçimde sıralayarak düzenlemek söz konusudur. Noktalama ya hiç yoktur ya da belli bir amaçla minimum ölçüde kullanılır. Böyle bir metinden değil sayfalar, değil paragraflar, değil cümleler, bir tek sözcük bile çıkarılırsa akış aksar ve inandırıcılık yok olur. Ben bu kitaba başlamadan önce çok kapsamlı bir dil araştırmasına giriştim. Meleğin geldiği yörede hangi kelimeler hangi biçimde, hangi anlamda kullanılır? Diline yerleşmiş olan sözcüklerin hangilerini 6 yaşına kadar yaşadığı köyde, hangilerini 12 yaşına dek kapıcı kız olarak kaldığı dairede öğrenmiş. Hangilerini köşeye getirdikten sonra yaşlı kadının Osmanlıcasından, hangilerini kalfa kadının İstanbul Türkçesinden, hangilerini Hüsrev Bey'in Fransızcasından kapmış. Bunları saptamak için aylarca uğraştım. Bu romanın her sözcüğü üstünde uzun uzun düşünerek yazılmış olup bir tek tanesi bile cinsel arzuları tahrik amacı taşımamaktadır. Esasen meleğin çektiği korkunç acıları, işkenceyi, akla uzak aşağılanmaları okuyup da cinsel arzuları kabaracak bir kişinin ruh sağlığından ciddi biçimde kuşkulanmak gerekir. Asılacak Kadının 3. bölümü bilinç akımı tekniğiyle değil, kurtarıcı olmak isteyen Yalçın'ın yazdığı bir metin olarak kaleme alınmıştır. Bu bölümde anlatılan tüm olaylar, dile getirilen tüm duygular, korkular, bunalımlar bir yandan cinayetin sebeplerini ve oluşumunu açımladığı gibi bir yandan da Yalçın'ın, Hüsrev Bey'in, Emsal Kalpa'nın, Hüsmen Efendi'nin kişiliklerine ve yadıdaki olayların çevre tarafından nasıl algılandığına ışık tutmaktadır. Ayrıca bu bölüm bütünüyle romanın daha önceki bölümlerinin tam anlamıyla anlaşılması ve romanın ana temalarından birini vurgulaması açısından çok önemlidir. Romanın ana temalarından biri ezen, ezilen, kurtarıcı üçgeninin dinamiği, çelişkileri ve sorunsallarıdır. Ve Yalçın'ın kadını kurtaramayışının anahtarlarından biri bu bölümde suçlanan 4 sayfadadır. Bu bölüm yazanın yaşı ve karakteri icabı 17 yaşında idealist duygulu bir genç, öteki bölümlere oranla daha duygusal bir dille yazılmıştır ama burada da öteki bölümlerde olduğu gibi ne bir kelime eksik ne bir kelime fazladır. Romanında çarpıcı, sarsıcı, rahatsız edici bazı sahneler olduğunu kabul ediyorum ancak sanatın edebiyatın işlevlerinden biri de zaten budur. Okuru sarsmak, uyarmak, rahatını bozarak o fedeğin farkında olmadığı ya da yeterince önem vermediği bir takım gerçekleri algılamasını, kavramasını sağlamak. Adları yüzyıllar boyu unutulmayan sanatçıların, büyük yazarların yaptıkları bundan başka bir şey değildir. Filozof Aristoteles, İsa'dan önce 5. yüzyılda tragedyanın kurallarını belirlemek amacıyla yazdığı Ars Poetica adlı yapıtında, gerçek hayatta tiksindi uyandıracak nesnelerin tamamlanmış bir sanat eserinde başka anlamlar kazandıklarını işaret ettikten sonra şöyle der. Tragedyanın ödevi, uyandığı korku ve acıma duygularıyla ruhu tutkulardan arındırmaktır. Bakınız, Aristoteles Poetica Remzi Kitabevi, çeviren Profesör İsmail Tunalı, sayfa 16 ve 22. Ben Asılacak Kadın'ı okuyup da meleğe ve Yalçın'a acımayacak birini tasavvur ve tahayyül edemiyorum. Meleğin acımasızca kurban edilişini cinsel tahrik olarak görmek, Asılacak Kadın'ın ağır ve hayal duygularını incitmek amacıyla yazıldığını söylemek, örneğin savaş aleyhtarı bir romanda cephelerdeki perişanlığı, acımasızlığı, boşu boşuna ölmenin ve öldürmenin korkunçluğunu betimleyen sahneleri savaşa kışkırtma olarak nitelemek kadar akla uzaktır. Okuma eyleminin insan muhayyelesini, düşünme ve kendi başına karar verme yetilerini geliştirdiği bilinen bir gerçektir. Öte yandan hayal gücü kıt, düşünme ve karar verme yeteneği zayıf kişilerden oluşmuş bir toplumun ilerleyemeyeceği, bir koyun sürüsü kadar kolay yönetileceği de bir başka gerçektir. Düşünce özgürlüğünü bir kavram olarak bile ortadan kaldırmanın en iyi yolu düşünmeyi bilmeyen kuşaklar yetiştirmektir. İşte bu yönden bir süredir bu ülkede okuyan, bağımsız düşünebilen insanların sayısını azaltmaya, gittikçe yok etmeye yönelik bir kültür politikası güdülmektedir. Toplumu yalnızca boğazını düşünen bir koyun süresine dönüştürme amacıyla izlenen bu politikanın yöntemlerinden biri de kitap düşmanlığı ve okuma korkusu yaratmak. Yazarı, sanatçıyı, okuru yıldırmaktır. Papazın karısı, doymayan bakire, çılgın kolejliler ve benzeri, yabancı dilden çevrilmiş ve gerçekten cinsel istekleri kamçılamak amacıyla yazılmış bir sürü kitap piyasada rahatça satılırken, benim çok başka mesajlar taşıyan ve edebi değeri yurt içinde ve dışında kabul edilmiş iki önemli romanımın birden imhasının istenmesi, asıl amacın politik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sürdürülen bu politikanın gerisinde yatan ölümcül zihniyetin seçtiği örnek kurbanlardan biri de benim. Ama sonuçta asıl hedeflenen kurban Türk halkıdır. Ancak bugün ben kurban edilsem ve söz konusu politika başarıya ulaşıyormuş gibi görünse bile uzun vadede başarılı olamayacaktır. Buna benzer denemelere tarihte daha önce de girişilmiş ama hiçbir zaman başarıya ulaşılmamıştır. Böylesi uygulamalara başvuranlar insanlığın yüz karası olarak anılmış ve anılmaktadır. Ve günümüzde uygar dünyada kitap imha etmek, insan öldürmekle eşdeğer, hatta daha büyük bir suç sayılmaktadır. Geçmişte Batı'da da yasaklanan kitaplar olmuşsa da bu yasaklar hep sınırlı ve geçici kalmış, söz konusu kitaplar bir süre sonra başyapıt olarak nitelenmişlerdir. Orta çağlardan bu yana Nazi Almanyası dışında Batı'da kitap imha edildiği görülmemiştir. Nazilerce imha edilmiş kitaplar da o rejim çoktan öldüğü ve lanetlendiği halde hala yaşamakta ve edebiyat tarihinin altın sayfalarını oluşturmaktadırlar. Çünkü sanat, fikir ve edebiyat eserleri insanlığın en kalıcı yapıtlarıdır. Mahkemenizin hakkımda beraat kararı vererek atılacak kadına dramanın üstündeki yasaklamayı kaldırmasını talep ediyorum. H. Pınar Kür, 11 Şubat 1988. Pınar Kür, Asılacak Kadın Can Yayınları. Pınar Kür bu üçüncü romanında bir cinayet olayının çevresinde asılacak kadını irdeliyor. İşlenen bir cinayet sonucu asılarak öldürülmesine karar verilen ve hep susan bir kadın için değişik boyutlarda görüşler ve yargılarla örülen bu romanı değerli eleştirmenimiz Füsun Akatlı şöyle değerlendiriyor. Her biri kendi iç bütünlüğünde alabildiğini öznel tutulan üç söylem. Çıkarını ortak bilincin çıkarıyla bütünleştirmiş Faik İrfan Elverir'in insanlıktan soyutlanmış söylemi. Cinsel bir nesne, somut bir çaresizlik, tam bir kurban konumuna yargılı meleğin sesi olmayan söylemi. Ve şaşkın, toy bir iyi niyetin çıkmasında bocalayan Yalçın'ın edilginliği aşamayan bilincinden yansıyan söylemi. Bu üçünün romanın ana sözü bakımından neredeyse önemini yitiren bir kilit olay ya da cinayeti çevresine sarmalanmasından bir o kadar nesnel bir mesaja ulaşılıyor. Pınar Kür'ün yürekli bir toplumsal eleştiriyi yazının olanaklarıyla bağdaştırdığı bu roman, kadının dolayısıyla da elbette insanın onurunu tehdit eden yozlaşmışlıktan bir keseti sorguluyor. Kitabın sonu.